Ayrım 13, Cehennem, Dan Brown, sayfa 182. 33. Bölüm. Yönetici Nalton de Mendacium'un güverte altındaki bölmesinde tek başına oturmuş boş yere işine odaklanmaya çalışıyordu. Dehşet içinde kaydı tekrar izlemişti ve son bir saattir delilikle dahilik arasında bir yerde duran 10 dakikalık monoloğu analiz ediyordu. Nalton gözden kaçırmış olabileceği bir ipucu arayarak kaydı baştan hızla ileri sardı. Suyun altındaki tabelayı geçti, içinde sarı kahverengi bulanık sıvının bulunduğu torbayı geçti ve gaga burunlu gölgenin belirdiği anı buldu. Damlayan mağara duvarına yansıyan deforme olmuş bir silüet, yumuşak kırmızı bir ışıkla aydınlanmıştı. Nalton boğuk sesi dinleyerek süslü sözleri çözmeye çalıştı. Konuşmanın yarısında duvardaki gölge aniden büyüdü ve ses kuvvetlendi. Dante'nin cehennemi kurmaca değil kehanettir. Berbat sefalet, ıstıraplı acı bu geleceğin manzarasıdır. İnsanlık eğer denetlenmezse veba ya da bir kanser gibi işler. Bir vakitler faziletimizi ve kardeşliğimizi besleyen yeryüzü refahı tamamen tükeninceye dek her yeni nesille birlikte artar sayımız. İçimizdeki canavarlar ortaya çıkar, çocuklarımızı doyurmak için ölümüne bir savaş veririz. Burası Dante'nin 9 daireli cehennemidir. Bizi bekleyen budur. Malthus'un matematiğiyle alevlenmiş gelecek üzerimize doğru savrulurken cehennemin ilk dairesinde tahminimizden çok daha hızlı bir şekilde düşmeye hazırlanarak yalpalarız. Nalton kaydı durdurdu. Malthus matematiği mi? Hızlı bir internet araması onu 19. yüzyıl matematikçisi ve nüfus bilimcisi Thomas Robert Malthus hakkında bilgiye ulaştırdı. Nüfus fazlalığından ötürü önünde sonunda küresel bir çöküş olacağı kehanetinde bulunmuştu. Malthus'un biyografisinde An Essay on the Principle of Population, dipnot nüfus prensibi üzerine bir deneme adlı kitabından sinir bozucu bir alıntı vardı. Nüfusun gücü insanın nafakasını üretme gücünden o denli üstündür ki erken ölüm şu veya bu şekilde insan türünü ziyaret etmelidir. İnsanoğlunun ahlaksızlığı etkindir ve nüfusun azalmasına hizmet eder. Büyük yıkım ordusunun müjdecisidir ve genellikle korkunç işi kendi bitirir. Ama bu imha savaşında başarısız olursa hastalıklar, salgınlar, kıran ve veba ilerler, binleri on binleri silip süpürür. Başarı yarım kalırsa ardından muazzam bir kıtlık yaklaşır ve tek bir güçlü darbe indirerek dünya nüfusu ile yiyeceği dengeler. Nalton kalbi çarparken gaga burunlu gölgenin donmuş görüntüsüne baktı. İnsanlık eğer denetlenmezse veba ya da kanser gibi işler. Denetlenmezse, bu Nalton'un kulağına hiç hoş gelmemişti. Tereddütle parmağını kaldırıp kaydı devam ettirdi. Boğuk ses konuşmaya devam etti. Hiçbir şey yapmamak, sıkışıp kalarak, açlık çekerek, günah içinde yuvarlanarak Dante'nin cehennemine kucak açmaktır. Ve ben de cesaretle eyleme geçtim. Kimileri dehşetle bakacaktır ama kurtuluşun bir bedeli vardır. Dünya bir gün fedakarlığımın güzelliğini kavrayacaktır. Çünkü ben sizin kurtuluşunuzum. Ben gölgeyim, ben insanlık sonrası çağının kapısıyım. 34. Bölüm. Vecchio Sarayı dev bir satranç taşına benzer. Sağlam dörtgen biçimindeki dış cephesi ve kare kesimli mazgallı siperleriyle dev bir satranç kalesine benzeyen tam yerine kondurulmuş bina, Signoria Meydanı'nın güneydoğu köşesini korur. Kare şeklindeki hisarının merkezinden yükselerek ufuk çizgisinde belirgin bir profil oluşturan binanın aşılmadık tek kulesi, Floransa'nın eşsiz bir sembolü haline gelmiştir. İtalyan hükümetine hizmet etmesi için inşa edilmiş olan bina, ziyaretçilerine gözdağı veren erkeksi heykeller sunar. Ammannati'nin Neptün çeşmesini taşlandıran kaslı Neptün heykeli, denizden fırlayan dört güçlü atın tepesinde çıplak bir şekilde yükselir. Bu Floransa'nın denizlerdeki egemenliğinin bir sembolüdür. Michelangelo'nun Davut heykelinin bir replikası, dünyanın en ünlü çıplak erkeği, tüm haşmetiyle saray girişinde durur. Davut'a Herakles ve Casus adlı iki devasa çıplak adamın heykelleri de eşlik ederler. Böylece Neptün'ün satirleriyle birlikte toplam bir düzine penis saraya gelen ziyaretçileri karşılar. Normalde Langdon'ın Vecchio Sarayı'nın ziyaretleri burada Signoria Meydanı'nda başlardı. Burası erkeklik uzuvlarının aşırılığına rağmen Avrupa'daki en sevdiği meydanlardan biriydi. Meydana yapılan hiçbir ziyaret Caffè Rivuar'da bir espresso içip meydandaki açık hava heykel galerisi olan Loggia dei Lanzi'deki Medici aslanlarını görmeden tamamlanmış sayılmazdı. Ama bugün Langdon ve arkadaşı Vecchio Sarayı'na büyük ihtimalle Medici düklerinin o zamanlar yaptıkları gibi Vasari koridorundan girmeyi planlıyorlardı. Ünlü Uffizi galerisinden geçerek köprülerin yolların üzerinden kıvrılan ve binaların içinden geçerek onları doğrudan eski sarayın kalbine çıkaracak olan koridoru takip edeceklerdi. Buraya kadar peşlerinden gelen ayak sesleri duymamışlardı ama Langdon koridora çıkmakta tereddütlüydü. Karşılarında duran ağır tahta kapıya bakarak işte geldik diye düşündü. Eski sarayın girişi. Kapıda sağlam bir kilitleme mekanizması olmasına rağmen itilerek açan kolu da vardı. Diğer taraftan birinin anahtar kartı olmadan Vasari koridoruna girişi engellenirken bu yatay kol sayesinde acil durumda çıkış yapılabiliyordu. Langdon kulağını kapıya dayayıp dinledi. Diğer taraftan hiçbir şey duymayınca ellerini kolun üzerine koyup hafifçe itti. Kilit tıkırdadı. Tahta kapı birkaç santim aralanınca Langdon karşısındaki dünyaya baktı. Küçük bir niş, boş, sessiz. Langdon rahatlama hissiyle içeri girip Sienna'ya kendisini izlemesini işaret etti. İçerideyiz. Vecchio Sarayı'nın içinde bir yerde sessiz bir nişin içinde duran Langdon kısa bir an durup yönünü tayin etmeye çalıştı. Önlerinde nişe diklemesine uzanan uzun bir geçit vardı. Sollarında uzakta koridorda sakin ve neşeli sesler yankılanıyordu. Vecchio Sarayı Amerika Birleşik Devletleri Kongre binası gibi hem turistlerin ziyaretine açık bir yer hem de bir hükümet ofisiydi. Bu saatte duydukları sesler büyük ihtimalle ofislere girip çıkan ve güne hazırlanan çalışanlara aitti. Langdon ve Sienna geçide doğru ilerleyip gizlice köşeden baktılar. Koridorun sonunda yaklaşık bir düzine hükümet çalışanının durup sabah espressolarını içtikleri ve işten önce mesai arkadaşlarıyla sohbet ettikleri bir avlu vardı. Sienna Vasari duvar resmi diye fısıldadı. 500 salonunda olduğunu söylemiştin öyle değil mi? Langdon başını evet anlamında sallayıp kalabalık avlunun karşısındaki taş bir geçide açılan sütunlu girişi gösterdi. Maalesef avludan gidiliyor. Emin misin? Langdon başını salladı. Kimseye görünmeden geçmemiz imkansız. Onlar devlet memuru. Bizimle ilgilenmeyeceklerdir. Sadece buraya aitmişsin gibi yürü. Sienna uzanıp Langdon'un ceketini ve gömlek yakasını nazikçe düzeltti. Çok havalı görünüyorsun Robert. Mahcup bir ifadeyle Langdon'a gülümseyip kendi kazağını da düzelterek dışarı çıktı. Langdon arkasından onu takip etti. Kararlı adımlarla avluya doğru ilerlediler. Avluya girdiklerinde Sienna akıcı bir İtalyanca ile onunla konuşmaya başladı. Tarım desteği ile ilgili bir şeyler söylüyordu. El kol hareketlerinin eşliğinde ve hararetle konuşuyordu. Diğerleriyle aralarında mesafe bırakmaya özen göstererek duvar dibinden ilerlediler. Langdon tek bir çalışanın bile kendilerine ikinci kez dönüp bakmadığını fark etti. Avluyu geçtiklerinde hızla geçide doğru ilerlediler. Langdon Londra'da sahnelenen Shakespeare oyununun broşür kapağını hatırladı. Afacan peri. Alçak sesle konuştu. Oldukça iyi bir aktrissin. Sienna öyle olmak zorundayım dedi. Sesi tuhaf bir şekilde uzak geliyordu. Langdon bir kez daha bu genç kadının geçmişinde bildiğinden daha çok acı olduğu hissine kapıldı ve kendi belasına onu da bulaştırdığı için derin bir vicdan azabı hissetti. Artık sonuna kadar gitmekten başka yapılacak bir şey olmadığını kendine hatırlattı. Tünelde yüzmeye devam et ve ışığı görmek için dua et. Sütunlu girişe yaklaştıklarında Langdon hafızasının kendisini yanıltmadığını görünce rahatladı. Üzerinde köşeyi dönmelerini işaret eden bir ok olan küçük tabelada Il Salone dei Cinquecento yazıyordu. Langdon 500 salonu diye düşünürken bulmaları gereken cevapları merak etti. Gerçek sadece ölümün gözlerinden görülebilir. Bu ne demek olabilir? Köşeye yaklaşırlarken Langdon, salon hala kapalı olabilir dedi. 500 salonu popüler bir turist noktası olmasına rağmen saray bu sabah henüz turistlerin ziyaretine açılmamış gibiydi. Sienna birden durarak duyuyor musun diye sordu. Langdon sesi duymuştu. Köşenin arkasından yüksek bir vınlama sesi geliyordu. Lütfen bana bunun uzaktan kumandalı helikopter olmadığını söyle. Temkinli bir şekilde revan köşesinden baktı. 30 metre ileride 500 salonuna açılan son derece sade tahta bir kapı görünüyordu. Ne yazık ki aralarında daireler çizen elektrikli yer cilalama makinesini iten şişman bir bekçi vardı. Kapı bekçisi. Langdon'ın gözleri kapının dışındaki plastik tabelanın üzerindeki 3 sembole kaydı. En tecrübesiz simge bilimcilerin bile anlayabileceği bu evrensel semboller, üzerinde X işareti olan bir video kamera, üzerinde X işareti olan bir bardak ve bir kadın ile erkek figürüydü. Langdon bekçiye doğru hızla ilerledi, adama yaklaşırken hafifçe koşmaya başladı. Sienna ona yetişmek için arkasından koştu. Bekçi şaşkın bir ifadeyle kafasını kaldırıp ona baktı. "Signori!" Langdon ve Sienna'nın durması için ellerini kaldırdı. Langdon adama acıyla gülümsedi. Hatta daha çok yüzünü buruşturuyordu. Özür dileyen bir ifadeyle kapının yanındaki sembolleri işaret etti. Acı dolu bir sesle "Tuvalet!" dedi. Bu bir soru değildi. Bekçi biraz tereddüt etti, isteği reddedecekmiş gibi görünüyordu. Ama sonra önünde huzursuzca kıpırdanan Langdon'a sevimli bir şekilde başını sallayıp geçmelerini işaret etti. Kapıya vardıklarında Langdon Sienna'ya göz kırparak ''Şefkat evrensel bir dildir'' dedi. 35. Bölüm. Bir zamanlar 500 salonu dünyanın en büyük salonuydu. 1494'te Cumhuriyet'in 500'den fazla üyesi bulunan Büyük Konseyi, Consiglio Maggiore'nin toplantı odası olarak yapılmış ve ismini buradan almıştı. Birkaç yıl sonra 1. Cosimo'nun emriyle salon yenilenip genişletilmişti. İtalya'nın en güçlü adamı 1. Cosimo, proje yöneticisi ve mimar olarak Büyük Giorgio Vasari'yi seçmişti. Olağanüstü bir mühendislik başarısıyla Vasari orijinal çatıyı yükseltmiş, salonun dört tarafındaki yüksek pencerelerle içeri doğal ışık girmesini sağlamış ve sonuçta Floransa'nın en güzel mimari eserleri, heykel ve resimleri için seçkin bir galeri meydana getirmişti. Langdon'un ilk dikkatini çeken şey ise bu salonun sıradan bir yer olmadığını ilan eden zemini olmuştu. Siyah karelerin içine yerleştirilmiş kırmızı taş parkeler 1100 metrekarelik alana sağlam, derin ve dengeli bir hava kazandırıyordu. Langdon gözlerini yavaşça salonun diğer tarafına kaydırdı. 6 dinamik heykel. Herakles'in görevleri duvara asker gibi sıralanmıştı. Langdon çıplak vücutları acayip bir güreşe tutuşmuş gibi duran kötü şöhretli Herakles ve Diomedes heykeline bakmadan geçti. Bu heykeldeki penisten yakalama hareketine ne zaman baksa içi bir tuhaf olurdu. Güney duvarının orta nişine hakim olarak sağ tarafta duran Michelangelo'nun nefes kesici zafer heykeline bakmak daha kolaydı. Yaklaşık 3 metre boyundaki bu heykel, aşırı muhafazakar Papa 2. Julius'un 2. Papa Turribi ile mezarı için yapılmıştı. Vatikan'ın homoseksüellik konusundaki yaklaşımını bilen Langdon bunu hep ironik bulmuştu. Heykelde Michelangelo'nun uzun seneler aşık olduğu ve 300'den fazla sone yazdığı genç adam Tommaso dei Cavalieri betimleniyordu. Sienna aniden alçak ve saygılı bir sesle ''Buraya daha önce gelmediğime inanamıyorum'' diye fısıldadı. ''Çok güzelmiş.'' Dünyaca ünlü piyanist Marielle Keimel'in klasik müzik konserini izlemek için buraya ilk geldiği anı hatırlayan Langdon başını salladı. Bu büyük salon başlangıçta Grand Duke ile yapılan özel siyasi toplantılar için tasarlanmış olsa da bugünlerde daha çok popüler müzisyenlere, konuşmacılara ve gala yemeklerine mekan oluyordu. Langdon bazen özel salonunu CEO'larla ve mankenlerle paylaşmanın 1. Cosimo'ya ne hissettireceğini merak ederdi. Langdon şimdi gözlerini duvarları süsleyen devasa resimlere dikmişti. Sonuçları eriyen başyapıt olarak adlandırılmalarına sebep olan Leonardo da Vinci'nin başarısız bir deneysel tekniğiyle boyanmışlardı. Ayrıca Piero de Rini ve Machiavelli'nin başlattığı sanatsal bir güç gösterisi. Rönesans'ın iki devine, Michelangelo ve Leonardo, aynı salonun karşılıklı duvarlarına resim yapmaları emrini vererek birbiriyle çarpıştırmıştı. Ama bugün Langdon salonun başka tarihi tuhaflıklarıyla ilgiliydi. Cerca Trova. Duvar resimlerini inceleyen Sienna, hangisi Vasari diye sordu. Salon yenilenirken Vasari ile asistanının orijinal duvar resimlerinden ünlü asma tavanı süsleyen çerçeveli 39 paneline kadar içindeki hemen her şeyi yeniden boyadığını bilen Langdon, hemen hepsi diye cevap verdi. Sağ taraftakini işaret eden Langdon, ama şuradaki görmeye geldiğimiz duvar resmi, Battaglia di Marciano. Buradaki savaş sahnesi gerçekten de devasa ölçülerdeydi. 17 metre genişliğinde ve 3 bina katından daha yüksekti. Kahverengi yeşil ve kırmızı ağırlıklı tonlarda yapılmıştı. Pastoral bir dağ yamacında çarpışan askerler, atlar ve sancakların oluşturduğu vahşi bir manzara. Sienna Vasari, Vasari diye fısıldadı. Şimdi bunun içinde bir yere mesaj gizlenmiş, öyle mi? Geniş duvar resminin üst kısmına gözlerini kısarak bakarken Vasari'nin gizemli mesajını yazdığı o yeşil savaş bayrağını bulmaya çalışan Langdon, ''Buradan dürbünsüz görmemiz neredeyse imkansız ama üst orta kısımda yamaçtaki iki çiftlik evinin hemen altına bakarsan eğik duran küçük bir bayrak göreceksin.'' dedi. Sağ üst tarafta doğru noktayı işaret eden Sienna, ''Gördüm.'' diye karşılık verdi. Langdon daha genç gözlere sahip olmayı dilerdi. İkisi büyük duvar resmine yaklaşınca Langdon resmin ihtişamına hayran kaldı. Tek sorun şuydu ki neden burada olduklarını bilmiyordu. Uzun süre gözlerini Vasari'nin başyapıtının detaylarından ayırmadan sessizce durdu. ''Başaramazsam herkes ölür.'' Arkalarındaki bir kapı gıcırdayarak açıldı ve elindeki cila makinesiyle bekçi içeriye göz attı. Sienna ona samimi bir şekilde el salladı. Onlara kısa bir süre göz gezdiren bekçi ardından kapıyı kapattı. ''Sienna, fazla vaktimiz yok Robert.'' diyerek onu uyardı. ''Düşünmen lazım. Bu resim sende bir şeyler çağrıştırıyor mu? Bir şeyler hatırlıyor musun?'' Langdon üstlerinde duran kaotik savaşı dikkatle inceledi. ''Gerçek yalnızca ölümün gözlerinden görülebilir.'' Langdon duvar resminde ölü gözlerin resimdeki başka bir ipucu veya belki de salondaki başka bir yere bakan bir ceset olacağını sanmıştı. Ne yazık ki şimdi resimde onlarca ceset görüyordu ama hiçbiri dikkate değmezdi ve içlerinde herhangi bir yere ölü gözlerle bakan yoktu. ''Gerçek yalnızca ölümün gözlerinden görülebilir.'' Bir şekil belirir umuduyla bir cesetten diğerine hayali çizgiler birleştirmeye çalıştı ama hiçbir şey göremedi. Hafızasının derinliklerini yoklarken başı yine zonklamaya başladı. Orada bir yerde gümüş saçlı kadın sürekli fısıldıyordu. ''Ara, bulacaksın.'' Langdon neyi bulacağım diye bağırmak istedi. Gözlerini kapatıp derin nefesler aldı. Omuzlarını gevşetmeye çalışırken içgüdülerini harekete geçirmek umuduyla kendini tüm düşüncelerden arındırmaya zorladı. ''Çok üzgünüm. Vasari, Cerca Trova, gerçek yalnızca ölümün gözlerinden görülebilir.'' İçgüdüleri ona hiç şüphesiz doğru yerde durduğunu söylüyordu. Nedeninden henüz emin olamasa da aradığı şeyi bulmasının an meselesi olduğunu hissediyordu. Ajan Brüder önündeki vitrinde duran kırmızı kadife pantolonla tüniye boş gözlerle baktı ve içinden küfretti. TTD ekibi tüm kostüm galerisini aramış ama Robert Langdon ile Sienna Brooks'u hiçbir yerde bulamamıştı. Öfkeyle teftiş ve tepki desteği diye düşündü. Öğretim görevlileri ne zamandan beri TTD'yi atlatabiliyor, ne cehenneme gittiler. Adamlarından biri tüm çıkışlar kapatıldı diye bildirdi. Tek ihtimal hala bahçede oldukları. Kulağa mantıklı gelse de Brüder, Robert Langdon ile Sienna Brooks'un başka bir yol bulduklarını hissediyordu. Brüder kızgın bir sesle helikopter yeniden havalansın diye emretti. Ayrıca yerel yetkililere arama alanını duvarların dışına genişletmelerini söyle. Adamları dışarı fırlarken Brüder telefonunu aldı ve yetkili kişiyi aradı. ''Ben Brüder'' dedi. ''Üzgünüm ama ciddi bir sorunumuz var. Aslında bakarsanız birkaç tane.'' 36. Bölüm. Gerçek sadece ölümün gözlerinden görünebilir. Siena göze çarpan bir şey bulma umuduyla Vasari'nin vahşi savaş sahnesinin her santimini incelemeye devam ederken kendi kendine bu kelimeleri tekrar ediyordu. Her yerde ölümün gözlerini görüyordu. Hangilerini arıyoruz? Ölümün gözlerinin belki de veba salgını sırasında Avrupa'ya saçılan kokuşmuş cesetlere bir gönderme olabileceğini düşündü. En azından bu veba maskesini açıklardı. Birdenbire Siena'nın aklına bir ninni geldi. Gül etrafında çember, ceplerde buket buket çiçekler, küller küller, hep birlikte düşüyoruz. İngiltere'de öğrenciyken şiiri ezbere okurdu. Ta ki Londra'daki büyük salgından ilham aldığını öğrenene kadar. Gülün etrafındaki çember, derinin üzerindeki gül rengi kabarcığın etrafında oluşan halkaya göndermeydi. Ve bu da birinin hastalığı kaptığı anlamına geliyordu. Hastalığa kapılanlar çürüyen vücutlarının ve şehirdeki ceset kokusunu bastırmak için ceplerinde güller taşıyorlardı. Her gün yüzlerce veba kurbanı ölüyor ve cesetleri yakılıyordu. Küller küller hep birlikte düşüyoruz. Langdon karşı duvara doğru dönerek aniden ''Tanrı aşkına!'' diye bağırdı. Siena ona bakarak ''Ne oldu?'' diye sordu. ''Bu bir zamanlar burada sergilenen sanat eserinin adı Tanrı aşkına!'' Siena şaşkın gözlerle Langdon'ın odadan küçük bir cam kapıya doğru telaşla ilerleyişini izledi. Langdon kapıyı açmaya çalıştı ama kilitliydi. Yüzünü cama yaklaştırıp iki elinin arasına alarak içeri baktı. Siena Langdon'ın aradığı şeyi bir an önce bulmasını diledi. Yeniden ortaya çıkan bekçi kilitli bir kapıdan içeri bakarak oyalanan Langdon'ı görünce yüzünde şüphelendiğini gösteren bir ifade belirmişti. Siena neşeyle bekçiye salladı ama adam ona kızgın gözlerle uzun uzun baktıktan sonra gözden kayboldu. Il Studiolo, cam bir kapının arkasında 500 salonundaki Cerca Trova kelimelerinin tam karşısında küçük penceresiz bir bölme vardı. Vasari tarafından 1. Francesco için gizli bir çalışma odası olarak tasarlanan dikdörtgen Il Studiolo, içeri girenlerde dev bir hazine sandığının içinde olduğu hissini uyandıran yuvarlak, beşik tonozlu bir tavana sahipti. Buna uygun olarak içerisi gösterişli objelerle pırıl pırıl parlıyordu. 30'dan fazla nadide tablo duvarları ve tavanı süslüyordu. Birbirlerine o kadar yakın yerleştirilmişlerdi ki duvarda açık bir alan kalmamıştı. İkarus'un düşüşü, insan hayatına dair bir allegori, Prometheus'a muhteşem mücevherler sunan doğa. Langdon camdan ilerideki göz kamaştırıcı yere bakarken kendi kendine ölümün gözleri diye fısıldadı. Langdon Il Studiolo'nun içine ilk kez birkaç yıl önce saraydaki özel bir gizli geçit turunda girmişti ve buradaki gizli kapıların, merdivenlerin ve geçitlerin çokluğu karşısında hayrete düşmüştü. Birkaç tane de Il Studiolo'daki tabloların arkasında vardı. Ama Langdon'ın ilgisini çeken gizli geçitler değildi. Eskiden burada sergilenirken gördüğü cesur bir modern sanat eserini hatırlamıştı. Damien Hirst'ün tartışmalar yaratan eseri Tanrı aşkına, Vasari'nin ünlü Il Studiolo'sunda sergilenince büyük patırtılar kopmuştu. Bu platinden gerçek boyutlu bir insan kafatasıydı. Yüzeyi tamamıyla birbirine çok yakın işlenmiş 8000 parlak elmasla kaplanmıştı. Oldukça çarpıcıydı. Kafatasının boş göz çukurları ışık ve canlılıkla parlıyor, yaşam ve ölüm, güzellik ve korku gibi zıt sembollerin kafa karıştırıcı birlikteliğini yansıtıyordu. Hirst'ün elmas kafatası Il Studiolo'dan uzun zaman önce kaldırılmıştı ama onu hatırlamak Langdon'ın aklına yeni bir fikrin gelmesine neden olmuştu. Ölümün gözleri diye düşündü. Bir kafatası kesinlikle buna uyuyor, öyle değil mi? Kafatasları Dante'nin cehenneminde tekrarlanan bir temaydı. En ünlüsü de cehennemin en alt dairesinde Kont Ugolino'nun acımasızca cezalandırılışı sırasında geçerdi. Zalim bir başpiskoposun kafatasını sonsuza dek kemirmeye mahkum edilmişti. Bir kafatası mı arıyoruz? Esrarengiz Il Studiolo, Langdon'ın bildiği kadarıyla ilgi eşyaları odası geleneğine uygun olarak yapılmıştı. Tüm tablolar Dük'ün ilgi duyduğu eşyaların sergilendiği dolaplara kapak vazifesi görecek şekilde gizli menteşelerle tutturulmuş, eşyaların görülebilmesi için de dolap kapısı gibi açık bırakılmıştı. İçlerinde nadir bulunan mineral örnekleri, güzel tüyler, mükemmel bir Nautilus kabuğu fosili ve hatta iddiaya göre bir keşişin elle dövülüp gümüşle süslenmiş kaval kemiği gibi eşyalar sergilenmişti. Langdon dolaptaki eşyaların uzun zaman önce kaldırıldığından şüpheleniyordu ve burada Hearst'ün eserinden başka bir kafatası sergilendiğini duymamıştı. Koridorun diğer ucunda sertçe çarpılan bir kapı sesi duyunca düşünceleri yarım kaldı. Çevik ayak sesleri hızla salondan onlara doğru yaklaşıyordu. Kızgın bir ses, "Signore!" diye bağırdı. "Il salone non è aperto!" Dipnot salon açık değil. Langdon arkasını dönünce kendisine doğru ilerleyen bir kadın görevli gördü. Ufak tefekti, kısa kahverengi saçları vardı. Ayrıca hamileliğinin son dönemlerindeydi. Kadın kızgın bir ifadeyle onlara doğru ilerlerken parmağıyla saatini tıklattı ve salonun açık olmadığıyla ilgili bir şeyler söyledi. Yaklaşırken Langdon'la göz göze geldi ve aniden durup şok içinde eliyle ağzını kapattı. Mahcup bir ifadeyle "Profesör Langdon!" diye haykırdı. "Çok özür dilerim, burada olduğunuzu bilmiyordum, hoş geldiniz." Langdon donup kalmıştı. Bu kadını daha önce görmediğinden emindi. 13. ayrımın sonu. Sayfa 198.